Herkese selamlar. Sıfırdan Global'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun zaman sonra tekrardan birebir röportajlara devam ediyoruz. Arada bizim yaptığımız yayınlar oluyor ama bundan sonra röportajları da yine devam etmeye çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Furon'un Enterprise Sale yani kurumlara satış yapan departmanından Ümit Çelik. Ümit Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Levent. Nasılsın? İyi misin? Sen Levent diyebilir miyim bu arada?
Olur. Ben de Ümit desem sıkıntı olur mu?
Harika olur. Harika olur.
Hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk.
Bugün Kuron'un hikayesini senden dinleyeceğiz. Yurt dışında çok
Evet.
güzel işler yaptığını biliyoruz Kuron'un. Bu
Evet.
sayılara nasıl ulaştığını, bu oranlara nasıl ulaştığını senden dinleyeceğiz. Ama öncesinde Ümit kimdir, Ümit Çelik kimdir? İşte YouTube'da videolarım var. Belki onlardan da bahsetmek istersin. Kısaca seni tanıyabilirsek çok memnun olurum.
Tabii ki Levent, çok teşekkür ederim öncelikle Kron'u ve beni ağırladığınız için. Şimdi ben de aslında taze Kronluyum. İşte Ekim 2021'de Kron ailesine katıldım. Daha önce işte bir 4,5 sene kadar Vodafone'da özellikle bulut ve güvenlikle ilgili çözüm yöneticisiydim. Ondan önce Turkcell'de bir 10 yıl kadar çalıştım. Orada da hem işte IoT bacağında, işte mobil çözümler bacağında, sabit altyapı bacağında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Ondan önce
Evet.
Borsan Telekom'daydım. Yani düşünüyorum işte 98 yılında üniversiteden mezun olmuşum. Herhalde işte 25 küsür yıldır, 24-25 küsür yıldır telekomünikasyon sektöründeyim. Tabii ki Kron biraz daha farklı bir kulvarda bir yazılım şirketi. Çok güzel çözümleri var. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonları var. Benim de hem telekom anlamındaki tecrübelerim ve aynı zamanda özellikle önümüzdeki dönemdeki bu siber güvenliğinde giderek ehemmiyet kazanmasıyla birlikte buradaki çözümler açıkçası örtüştü benim tecrübelerimle de. Çok güzel bir birliktelik var. Ben de çok mutluyum burada olmaktan.
Çok iyi, çok. Tekrardan hayırlı olsun.
Çok teşekkür ederim Levent.
Ya Ümit, ben Kuron'u bir de senden dinlemek istiyorum. Yani Kuron şimdi yazılım sektöründeki çoğu firmanın bildiği şirketlerden biri. Hem halka açılmış olması, hem yurt
Doğru.
dışına yaptığı satışlarla, hem telekom firmalarına sunduğu hizmetler, hem siber güvenlik alanındaki çalışmaları. Ama senden dinlesek çok daha güzel olur. Tam böyle orada çalışan birinin ağzından dinlemek çok daha faydalı olacaktır.
Tabii ki. Şimdi aslında Kron'un iki temel odak alanı var. Bunlardan bir tanesi işte telekomünikasyon sektörüne yönelik çözümleri var. Bir diğer bacağımız da bizim siber güvenlik altyapısıyla ilgili çözümlerimiz var. Özetle işte telekom operatörlerinin, işte servis sağlayıcıların, işte finans kurumlarının, büyük işletmelerinin, kamuda da çok güzel projelerimiz var. Bunların operasyonel verimliliği ve siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknoloji çözümler üretiyor. Tabii günümüzde bir de özellikle bu dijitalleşme Covid'le de biliyorsun çok ciddi bir anlam kazandı. Şirketler dijitalleşme anlamında kendilerine çok ciddi hedefler koydular. Biz de özellikle işletmelerin, şirketlerin dijitalleşmeye giden yolda güvenlik sorunları, işletme ve operasyonel verimlilik konusunda yenilikçi yaklaşımlar getiriyoruz. Kron 2007 yılında sektörün duayen isimlerinden Lütfü Bey, Lütfü Yenel Bey tarafından kuruluyor. Kendisi zaten Alcatel'in uzun yıllar CEO'luk görevini yürütmekte. Telekomünikasyon sektöründe de gerçekten çok ciddi know-how'a sahip kendisi. Daha sonra tabii işte 2011 yılında borsaya kote oluyor. Şu an hatta şirketin %62'si borsada. Birazdan tabii yurt dışı bacağını biraz daha detaylıca bahsedeceğiz ama işte 2012 yılında özellikle yakın bölgesel alanda ilerlemek yönünde bir stratejiyle yakın coğrafyada girişler yapmaya çalışıyor, çözümler üretmeye çalışıyor. Ancak daha sonra hani bu bölgede işte mesela Arap Baharı'ndan dolayı falan bazı problemler yaşanıyor o dönemde. Ondan dolayı stratejiyi değiştirip B planına geçiyor. Bu sefer Kuzey Amerika'dan başlıyor. Daha sonra Güney Amerika'ya doğru entegrasyon yapıyor. Bugün baktığımız zaman birazdan detaylara gireceğim için oraya çok girmiyorum. Baktığımız zaman hani Kron'un 2021 yılı bizim P&L'imizde açıklandı. Faaliyet raporumuzda açıklandı. Web sayfamızda herkes görebilir. Gelirlerin %42'si aslında yurt dışı gelirlerinden geliyor. Orada da çok güzel referanslar var. Onlardan da bahsedeceğim. Bence Kron'un buradaki en büyük avantajı B ve C planlarını çok hızlı bir şekilde hayata geçirmesi. Yani bir bölgeye girmeye çalışmış. Eğer o bölgede bir problem varsa, işleri gitmiyorsa hemen başka bir bölgede operasyona geçmiş ve bir şekilde oradaki tecrübelerden bir know-how edinerek bugünkü günlerine gelmiş. Bence çok akıllıca bir strateji yapmış. Birazdan zaten o yurt dışı bacağı ile ilgili ben hem organizasyon hem oradaki planlarla ilgili detaylıca sizlere bilgi vereceğim.
Şu an yani Kron o zaman kaç ülkede faaliyet gösteriyor?
Valla şöyle söyleyeyim, yaklaşık 20 ülke diyebiliriz, 5 kıtada. İşte Güney Amerika var, Amerika var, Rusya var, Pakistan var. Yani kabaca işte Middle East, North Africa var. Ben bir yandan da notlarıma bakıyorum. Bir yandan APAC bölgesi var, bir yandan işte Güney Asya bölgesi var. İşte şu an mesela özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu dediğimiz bu Commonwealth of Independent States, İşte Azerbaycan'dır, işte Gürcistan'dır. O bölgelerde şu an operasyonlar, o bölgelerde satışları yapmaya çalışıyor. Yani şu an baktığımız zaman hakikaten hani çok geniş bir ağda yumurtayı farklı farklı sepetlere de koyarak operasyonu götürmeye çalışıyor bence.
Çok güzel, çok güzel. Yani şeyi paylaşabiliyor musunuz? Müşteri sayısı olarak bir bilgi verebiliyor musunuz?
Şimdi müşteri sayısı ile ilgili şöyle, bazı müşterilerle tabii NDA'lerimiz var ama ben mesela şöyle örnekler verebilirim. Mesela Pakistan'da PTCL dediğimiz, oranın Türk Telekom diyebileceğimiz mesela bir operatöre mesela PEM satışı yapıldı. Single monitör satışı yapıldı. Birazdan zaten ürünlerden de bahsedeceğim. Yine oradaki bir mobil operatöre mesela işte bizim SigiLogger dediğimiz bir loglama ürünümüz var mesela, ondan verildi. Hızlıca gidiyorum mesela Amerika'da Pega diye çok büyük bir yazılım şirketi var mesela. Oranın bütün PAM altyapısı, siber güvenlik altyapısı yine bizim Single Connect ürünümüzle bağdaşmış durumda. Yine bakıyorum bazı yatırım kuruluşları var. Mesela MetLife var Amerika'da. Yine Cullinan Company var. Bir de NDA sebebiyle ismini veremeyeceğimiz ama çok büyük bir finans kuruluşu var. Hani gerçekten binlerce user'lık çok büyük bir altyapı var. Tabii burada toplam 5 kıtada işte 20'nin üzerinde ülkede operasyon yapmak kolay değil. Bunun support bacağı mesela çok kritik. Ben mesela müşterilerimle de konuştuğumda hani size en avantajlı en avantajlı kasınız nedir diye sorduğunda ben hakikaten hiç düşünmeden support diyebiliyorum. Çünkü neredeyse 7/24 bir operasyon yönetiyoruz. Yani bu sadece yazılımı işte üretip satışını yapmak değil. Aslında inanın bir süre sonra o yazılımdan sonra implementasyondan sonra başlıyor. Çünkü ürün tasarlamak öyle bir süreç ki Levent. Hani ben bunu yaptım, bitirdim olmuyor. Müşterinin talepleri oluyor, ihtiyaçları oluyor. İşte şuna şu modülü de ekler misiniz diyor. Mesela bizim single monitör ürünümüz var. Bir altyapı network izleme ürünümüz. Mesela TürkSat'ın bir ihalesinde işte E-Devlet'in bütün altyapısındaki işte buluttan network ağına kadar olan cihazların performansını ölçümlüyor. 7/24 izliyor ve ölçümlüyor. Mesela bu ürün orada biraz daha ete kemiğe büründü. Oradan gelen taleplerle büyüdü. Bizim mesela en kuvvetli kaslarımızdan bir tanesi de hem yurt içi operasyonlarda hem de yurt dışı operasyonlarda müşteriden gelen talepleri esnek bir şekilde göğsümüzde yumuşatıp yeni çözümler üretiyoruz. Mesela bu daha yeni taze bir finans şirketinde, şu an adını vermeyeyim ama mesela bizim bir QA dediğimiz bir performans ölçüm altyapı ürünümüz var. Birazdan ürünlere kabaca bahsedeceğim. Daha da şekillenecek. Orada mesela grafik analiz tool'u Grafana'ya entegrasyon talep ettiler. Mesela bu da bizim için yeni bir şeydi. Ama biz bunun işte developer bacağında arkadaşlarla da konuştuk. Bir proje planı belirledik. Ve şimdi o taraftaki bir çalışmaya başlayacağız. Bu da bizim için mesela güzel, yeni, bizi geliştiren bir çözüm olacak. Diyorum ya, yani burada gelen biraz da biz hani şu ürünü nasıl yaptık diye düşünmüyoruz. Gerçekten hani müşterilerle iç içe olduğumuza gerek yurt içinde yurt dışında o kasımızı gerçekten kuvvetlendiriyoruz. Ve o talepleri yerine getiriyoruz. Bu en büyük esnekliğimiz.
Aslında firmalardan gelen talepler doğrultusunda siz üründe değişikliklere de gidiyorsunuz. Onların
Doğru. Doğru.
taleplerini bir şekilde ürüne yansıtıp daha güzel hizmet sunmaya çalışıyorsunuz, anladım.
Kesinlikle.
Merak ettiğim iki konu var. Bir, bu ürünler neler? Aslında
Evet.
Kron ürünlerini daha detaylı aktarmak güzel olacaktır. İki, sizin satış modeliniz sadece böyle kurumlara yönelik, büyük firmalara yönelik böyle yıllık kontrat bazlı satışlar mı? Bunun dışında daha farklı şekilde satış düşünüyor musunuz? Yani şu an ki yazılım dünyasında aslında bildiğiniz gibi iki farklı satış oluyor. Bir tanesi sizin şu an Chrome'da gerçekleştirdiğiniz işte kontrat bazlı 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık
Doğru.
satışlar. Ek olarak bir de bu abonelik bazlı yazılım dediğimiz işte
Doğru.
aylık modelde, belki çeyrek modelde alınan ücretlerle ilerleyen süreçler. Buna
Doğru.
yönelik bir çalışmalar var mı onu merak ediyorum ama ilk başta ürünü dinlemek isterim.
Tabii ki. Ben ürünlerden başlayayım, sonra satış modellerimizle ilgili kısaca sana bilgi vereyim. Hatta dinleyenlerimize bilgi vereyim. Şimdi bizim amiral gemimiz Single Connect. Aslında bu işte PAM dediğimiz Privilege Access Management, yani ayrıcalıklı erişim yönetimi. Bu nasıl bir şey biliyor musun Levent? Aslında bir arabanın emniyet kemeri gibi. Şimdi pandemiyle birlikte şöyle bir dünya ile karşı karşıyayız. Eskiden çalışanlar biliyorsun kapıdan içeri girer ve tek bir network'te şirketin ağına bağlanırdı. Herkes ofisteydi çünkü. Ama şimdi hibrit çalışmaya gittik. Hemen hemen bütün şirketler, bütün büyük kurumlar hibrit, hatta bazıları hala evden çalışıyorlar. Bu ne demek biliyor musun? İşte benim laptopum var, evdeki ADSL'den bağlanıyorum. Yani benim gibi yüzlerce çalışan var. İşte bir bölüm ofiste, bir bölüm dışarıda ve aynı network'e giriyorum. Şimdi düşünsene, yüzlerce çalışan var. Hepsinin ayrı bir yetki hesabı var. Yani bunlara işte aslında isim de biraz oradan geliyor. Yetkilendirilmiş hesaplar. Yani ne demek bu? Şimdi ben mesela diyelim ki IT bacağında çalışan bir, nasıl söyleyeyim, network support analist olayım. Şimdi ben belli yetkim dahilinde şirketin belli altyapısındaki cihazlara girmekle yetkiliyim. Şimdi mesela PAM olmazsa kimin nereye nasıl gireceğini organize edemezsin. Düşünsene, içeride diyelim 20 tane IT'ci var. İşte 100 tane de cihaz var. İşte Ümit şu cihaza şu yetkilerle girmeli, Levent bu cihaza bu yetkilerle girmeli. Ancak şu şu şu işlemleri yapabilmeli, bu işlemleri şu şu şu işlemleri yapamamalıyı. Aslında böyle bir cihaz ya da böyle bir çözüm olmazsa yönetmek çok zor. Bir de biliyorsun her bir cihazın şifresi farklı. Farklı farklı şifreli. Evvelden ne oluyordu? İşte IT'ciler ya da işte kullanıcılar hesaplar şifreleri bir yerlere yazıyorlardı. Düşünsene buradaki güvenlik açığını. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Sen bir yazılımı, bu yazılımı emniyet kemeri gibi aslında şirketin o bütün dijital varlıklarının önüne koyuyorsun Levent. Ve mesela Session Manager, oturum yöneticisi dediğimiz bir bölümümüz var bizim. Orada bir katmanımız var. O katmanda işte Levent'in şu şu şu yetkilerle şu şu şu cihazlara girebileceğini belirliyorsun. Ümit'in de şu şu şu yetkilerle bu cihazlara gireceğini belirleyebiliyorsun. Diyelim ki sen benim yöneticimsin. Ben bir cihaza yetki istediğim zaman sana mesela mail onayı gelebiliyor. Sen ancak maille onay verirsen mesela ben o cihaza girip orada erişim yapabiliyorum. Dahası mesela özellikle bu ürün, biliyorsun ülkemizde kişisel verileri koruma kanunu var. Kişisel verileri koruma kanununda özellikle veri gizliliği ve işte kişisel verilerin korunması gizliliğine yönelik ihtiyaçlar ve maddeler belirliyor. Bu ürün birebir mesela bu maddeleri karşılıyor. Çünkü mesela kişisel verileri koruma kanunu diyor ki sen Ümit olarak işte şu database'e girdin, şu şu şu işlemleri yaptın, ayak izini bana göster. Mesela eğer logluyor, aynen öyle. Yani biz bunları MP4 formatında logluyoruz. Bir de çok özel bir loglama şeyimiz var. Bütün, yani buradaki videodaki gibi tamamını loglamıyoruz. Sadece işlemleri logluyoruz. İşte test yazdın, işte config manager yazdın. İşte ben orada config yazılan hangi bölümler varsa oraları logluyorum. Mesela böyle bir akıllı bir loglama da söz konusu. Mesela multi factor authentication var. İşte evlerden bağlanıyoruz. Bir yetkilendirme, bir doğrulama daha talebinde bulunuyor sistem mesela. Sana işte one time password dediğimiz OTP ile bir şifre daha geliyor. Sen ikinci bir şifreyle giriyorsun. Düşünsene, hani dışarıdan bağlandığında mesela bu veri ihlallerindeki en büyük problemlerinden bir tanesi şifreler. Sen şifreleri, şifre yönetimini sağlıklı yapamadığın zaman sistemden de mutlaka dışarıdan girişler olabiliyor ya da kötü niyetli insanların, kötü niyetli hesapların eline geçebiliyor senin kıymetli dijital varlıkların. Onun için Single Connect, yani bu bizim bu ürünümüz çok ciddi bir ihtiyacı karşılıyor. Ben düşünüyorum, hani bunca yıldır da telekom sektöründe çalışıyorum. Önümüzdeki en az 10 sene içerisinde bu ürün daha da gelişecek ve buradaki ihtiyaçlar çok çok daha fazla artacak diye düşünüyorum. Ben kabaca birkaç farklı ürünümüzden daha bahsedeyim. Mesela ilk aklıma gelen işte Marta ürünümüz. Mesela işte doğrulama, yetkilendirme ve ücretlendirme. Üç tane A var ya, işte authentication, authorization ve accounting. Şöyle örnek vereyim. Sen mesela işte yeni bir yerden internet alacaksın. Gittin, bilgilerini girdin. Ertesi günde sana modem geliyor. Kuruluyor, internete bağlanacak. Sana ait verilerin doğrulanması da biz bu Marta dediğimiz yazılım ürünümüzle gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde doğrulanarak ve yetkilendirerek ilgili ISP seni internete çıkarıyor. Şu an şöyle söyleyeyim Levent, yani Türkiye'de pek çok telekom operatörüyle çalışıyoruz. Dahası mesela şimdi finans sektörüne bu ürünü entegre ettik. Burada özellikle POS cihazları, biliyorsun POS cihazları bankaların ödeme noktası. Bu POS'lar internete bağlı. E-postlar mesela senden işte kredi kartından bilgiyi aldığı zaman da bir doğrulamaya ihtiyaç hissediyor. Bankadan bir doğrulama yapıyor. Yine bunu da biz mesela bu doğrulama altyapısında bankalara vermeye başladık. Şu an bir bankayla implementasyon bitti. Yine büyük bir bankayla POC çalışmalarına başladık. Ben hem finans sektöründe hem işte özellikle telekom sektöründe, mobil operatörlerde çok ciddi anlamda IoT bacağında bu ürünün geleceğini olduğunu düşünüyorum. Son quality assurance ürünümüzden bahsedeyim konuyu çok fazla uzatmadan. Bu da yine özellikle çok büyük network altyapısı olan bankalar olabilir, işte Türk Telekom olabilir, Turkcell olabilir, Vodafone olabilir. Bunların altyapılarının çeşitli noktalarına koymuş olduğumuz probe adını verdiğimiz cihazlarla performans testi yapıyoruz. Böylelikle quality of service yapıyoruz mesela işte hakikaten 100 megabit bir internet veriyorsa hakikaten o 100 megabit miyi mesela ölçümlemelerini biz yapıyoruz. Bunu da performe ederek belli yerlerde, belli tool'larda özellikle operatörlerin bunu takip etmesini sağlıyoruz. Tabii bu Quality Assurance ürünümüz bizim patentli bir ürün ve bunu işte bankalarda talep etmeye başladı. Operatörlerle zaten çalışıyorduk. Burada da ciddi anlamda bir gelecek görüyorum açıkçası ben.
Çok iyi. Yani aslında üç farklı ürününüz var.
Üç demeyelim de ben sadece üç tanesini anlattım. Hani
Evet.
zaman kısıtımız da
Hangi
olduğu için.
olarak
Evet. Bu
tanımlayabiliriz?
arada web sayfamıza izleyiciler girerse Chrome.com.tr'ye orada bizim bütün çözümlerimizle ilgili, ürünlerimizle ilgili data sheetlerimiz var. Oradan da ya da bana da direkt ulaşabilirler. Oradan da ben yardımcı olmak isterim. Çünkü hani vakit sıkıntısı olduğu için ben böyle notlarını aldım. Birkaç üründen böyle hızlıca bahsetmek istedim.
Çok iyi. Yani aslında tamamıyla bu siber güvenlik alanında ürünler diyebiliriz. Çünkü burada da bir trend var. Anladığım kadarıyla bu KVKK, GDPR'dan dolayı da firmalar buna gittikçe daha fazla önem
Doğru.
vermeye başladılar.
Doğru.
Çünkü cezaları çok yüksek meblağlar olabiliyor. Onlara katlanmaktansa ve o reputasyonu düşürmektense bu tarz yazılımları çok daha tercih eder duruma geliyorlar benim dışarıdan gözlemlediğim.
Doğru, çok doğru söylüyorsun.
Peki yani şöyle bahsettikleriniz doğrultusunda anladığım kadarıyla müşterileriniz ağırlıklı olarak telekom ve finans sektöründe. Yanlış
İlk
sanmıyorum.
etapta, evet. Ama
Aynen.
farklı sektörler de var. Ama şu an hani büyük projeler anlamında konuştuğumuzda finans sektöründen de büyük müşterilerimiz var. FMCG'den müşterilerimiz var. Enerji sektöründen müşterilerimiz var. Ben hani özellikle bu ürünlerin meç ettiği birkaç örnekte verdim. Genel olarak hani ilk etapta finanstan başladım ama hemen hemen pek çok sektörde yurt içinde ve yurt dışında bayağı bir müşteri referansımız var.
Çok iyi. Buradaki satış süreleri nasıl oluyor? Aslında bu tarz satışlarda ben en çok merak ettiğim şeylerden biri o. Dinleyiciler için de faydalı olacağını düşünüyorum.
Tabii
Yani
ki.
bugün iletişime geçseniz bir yerle bu ne kadar sürüyor süre olarak? Yani ne kadar zaman oluyor sizin o firmayı lead'i bağlamanız diyelim. Ve dediğim gibi satış modellerine de girmek istiyorum. Sonrasında yurt dışı satışa gelelim.
Tabii ki.
Yani şey düşünüyor musunuz? Ben sitenize girdiğimde onu böyle aylık görmedim. Belki başka ürünleriniz için vardır. Ama bu yavaş yavaş tercih edilen bir satış modeli haline geliyor. Buradaki
Doğru.
görüşünüz neler? Onu da almak isterim.
Tabii ki. Şimdi tabii satış modellerinden başlamak istersek aslında bir lead başladığında ben hani 5 aylık tecrübemi göz önüne aldığımda bu arada Vodafone'da çalıştığımda da Vodafone'un iş ortağı. Aynı zamanda Vodafone'a biz yani MSSP anlamında da hizmet veriyoruz. Yani as a service olarak veriyoruz. Yani bizim PAM katmanımız Single Connect onların altyapısında zaten kullanılıyor. Ve oradaki Vodafone'daki bir satış yöneticisi de kendi bulutunda kurmuş olan bu sistemi as a service olarak satabiliyor. Biz de support'unu veriyoruz. Mesela bu modeli de daha sonra detaylıca anlatmak isterim. Ama bir lead bize geldiğinde kabaca benim gözlemlediğim işte müşterinin tabii bütçesiyle de alakalı, önceliğiyle de alakalı. Çünkü Türkiye'de genellikle işletmeler hani mali yılları eğer Ocak'tan Ocağıysa Eylül ayı gibi bir sonraki yılın bütçesini yaparlar. En geç Ekim ayı gibi. Biz o döneme kadar mutlaka onların bütçelerini öğrenmek isteriz. Hani burada tabii kabaca önce müşteriye biz anlatıyoruz sistemi. Tabii müşteriye benim hani burada anlatmam belki de hani canlı anlatıyoruz. Mesela sistemlere giriyoruz, demo yapıyoruz. İşte bu demin bahsettiğim mesela oturum loglama, işte loglamanın nasıl yapıldığı, şifrelemenin nasıl tutulduğu, işte bu yetki mimarisinin nasıl verildiğini canlı canlı sistem üzerinden gösteriyoruz. Müşteriler sonra POC sürecine başlıyorlar. Mutlaka yani ben şöyle söyleyeyim 10 müşteriden 8'i POC talep ediyor, Proof of Concept. Onların kendi altyapılarında kuruyoruz belli bir kapasitede sistemi. Ne bileyim 10 kullanıcıya kadar örnek veriyorum. Onlar işte kendi sistemlerine entegre edip orada biraz sistemi tabiri caizse mıncıklıyorlar. Ve işte soruları oluyor o süreçte. Bu bir kurulum aslında, ön kurulum gibi düşünebiliriz. Ondan sonra fiyat aşamasına geliyor. Şimdi fiyat aşaması tabii biraz Türkiye'de biz aslında proje bazlı ilerliyoruz. Şimdi şirketlerle, büyük işletmelerle çalıştığımızda mesela benim çalıştığım ya da bu zamana kadar fiyat analizini üzerinde çalıştığımız ekibimle birlikte şirketler daha çok işte 50 kullanıcı ve üstünde talepte bulunuyorlar. İşte mesela diyorlar ki bunun işte 10 tanesi yetkili kullanıcı olsun, 40 tanesi dışarıdan bağlansın, şu kadarı TOEFE'yi olsun, işte şu şu şu modüller gelsin. Şimdi bunları yaptığımız zaman tabii ki böyle biraz da müşteriye özel, onların altyapılarına özel ele projesi kurduktan sonra biraz daha kişiye özel terzimisel bir çalışma oluyor. Ama şu an genel anlamda trend yıllık olarak gidiyor. Mesela biz ilk yıl işte bir kullanıcı başına bir fiyat veriyoruz. İşte 50 kullanıcıysa bunu subscription modeli olarak belirliyoruz. Daha sonra bir sonraki yıl işte support bedeliyle birlikte bunun yenilemesi geliyor. Daha evvelden perpetual bir model vardı. Tabii ki bazı talep eden müşterilere perpetual modelde teklif ediyoruz. Çünkü toplam bir bütçesi oluyor. Ben bu bütçenin içerisinde bu yıl sığmak istiyorum diyor mesela müşteri. Ve lisansı sahiplendiriyoruz. Hani o lisans onun oluyor. Öteki türlü kullandırma oluyor aslında bu. Yani bir subscription modeli yenilemeye geliyor. Ama perpetual'da sahiplenmesi oluyor. Dediğin gibi eğer kullanıcı based gibi gitmek olursa burada hani şirketler şu aşamada, o Türkiye için konuşuyorum ve büyük işletmeler için konuşuyorum, o topa çok girmiyorlar. Yani PEM açıkçası işte arka tarafta adamın 20 tane database'i var, 50 tane file server var. Bunların her birinin ayrı yetki mimarisi için hani kullanıcım şu kadar bir fiyat olsun gibi bir yaklaşım içerisine girmiyor. Aylık ya da şey bazda bunu hep yıllık bütçe diyorlar. Tabii biz bunu özellikle buluttan verebilmek için bulut üzerinden hani koyup buluttan kendi şeyini, bilgilerini çeksin ya da kendi direkt kurulum yapabilsin ya da as a service olarak kullansın şeklinde hani kullanıcı based bir kullanıcı, iki kullanıcı gibi fiyatlandırma üzerine çalışıyoruz ama hani benim gözlemlediğim daha buna biraz daha zaman var. Yani şu an aktif özellikle bütçeler yönünde gidiyoruz ve bir projelendirme üzerine fiyatlandırma gidiyor. Bunu da yıllık yenileme gibi gidiyoruz. Minimumda 2 yıllık ve 3 yıllık bir proje süresi oluyor. 3 yılın sonunda hani çok büyük bir problem olmazsa zaten yenilemeler devam ediyor açıkçası. Sen yani bizim böyle 10 yıldır devam eden ya da uzun yıllardır devam eden müşterilerimiz var. Yani 5-6 yıldır devam eden, yenilemesini her yıl yapan müşterilerimiz var açıkçası.
Anladım. Aslında yani diğer türlü bahsettiğim, diğer türlü iş modeli biraz da böyle personayı değiştirmekle alakalı. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu an siz daha çok kurumlara gittinizler. Onlar bu tarz
Doğru.
bir iş modelini çok fazla benimsemiyor da olabilirler. Bu bahsettiğim daha böyle küçük bütçeleri olanlar, işte bir göreyim, yolda evrileyim, aylık bazlı özellikle modeller onlar için size biraz şu an anladığım kadarıyla da ürün bazlı da uymuyor. Çünkü siz bazen firmalara ürün içerisinde de anlattığınız üzere çeşitli değişiklikler sunarak ürünü teslim ediyorsunuz.
Doğru. Doğru.
Bir nevi ajans modeline doğru ilerleyebiliyor yani. Orada da öyle şeyler var. Peki, buraya kadar çok güzel geldik. Bundan sonra sizle konuşurken yüzdeki yurt dışına
Evet.
ne tarz çalışmalar yaptığınızı, yurt dışında nasıl açıldığınızı, açılmak isteyenlere bu tarz kurumsal firmalara ve kurumsal satışlara yönelik neler önerebileceğinizi anlatıyorum.
Tabii ki. Şimdi şirketimiz 2007 yılında kuruluyor. İşte 2011 yılında borsaya kote oluyor. 2012 yılında Middle East, North Africa ve APAC bölgesiyle başlıyor. İlk strateji aslında yakın bölgeye, yakın çevreye entegrasyon. Ancak tabii o süreçte 2012 yıllara falan döndüğümüzde Arap Baharı'nın çok yoğun konuşulduğu dönemlerdi. Orada tabii ekonomik anlamda da belli bir stabilizasyon sağlanamadığı için hemen şirket biraz daha uzak bölgelerde, hani bu konflikten uzak bölgelere girmeye karar veriyor. Burada bir B planı hazırlıyor ve Kuzey Amerika'ya giriş yapıyor. Hatta bizim şöyle söyleyebilirim, şu an Kron'un mesela 4 tane ofisi var. Ben şimdi İTÜ Arıkent'teyim. İşte Ankara'da Bilkent Cyberpark var, İzmir'de yerinde Ar-Ge merkezimiz var, bir de New Jersey'de bir branşımız var. Burada tabii ki mesela New Jersey'deki operasyon aslında burada büyük bir ekip tarafından yönetiliyor. Ama orada da lokal, Amerika'da şu an iki tane SA'miz var mesela, dedike lokal orada hizmet veren. Ancak orada tabii partnerlerimiz de var. Partnerler aracılığıyla lead geliyor. Şu an bizim web sayfamıza baktığımızda aktif 26 tane iş ortağımız var. İşte Vodafone dahil. Hem bunların satış ekipleri hem bunların o bölgedeki etkinliklerini de kullanarak lead analizini yapabiliyoruz. Genellikle lead orada lokal iş ortaklarımızdan geliyor. Ama işte bunun fiyatlandırılması, teklif, daha sonra satış sonrasındaki support süreçlerinin verilmesi tamamıyla bizim kendi kaynaklarımız üzerinden yapılıyor.
Partner var ya,
Evet.
onlar nasıl bulunuyor? Size mi ulaşıyorlar, siz mi ulaşıyorsunuz? Veya böyle bir şey mi var? Sitesi mi var? Buna yönelik yaz bunlarda şu partner iyidir, şunu da şu iyidir gibi. Çok merak ediyorum çünkü
Ya
mesela biz Avustralya'da satış yapmak istiyoruz, örnek veriyorum. Nasıl
evet.
gideceğiz, partner bulacağız, ne yapacağız? LinkedIn'de bir şey mi yazacağız? Yoksa organize mi oluyor, fuara mı gideceğiz?
Ya şöyle bir durum var. Şimdi yurt içinde tabii Chrome çok tanındı. Yani bugün siz PEM diye arattığınız zaman özellikle Gartner raporuna da girdik biliyorsunuz. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. Gartner raporunda da mesela yer alıyoruz. Bunun da çok etkisi oldu yurt dışında. İnsanlar artık aramaya başlıyorlar. Yurt dışında şöyle de oluyor. Bizim web sayfamızı takip ettiğinde ve bizden bilgi almak istediğini herhangi bir sebeple, bu partner de olabilir ya da herhangi bir müşteri de olabilir, yurt içi ya da yurt dışı. Bu bize otomatik olarak bilgi olarak geliyor. Ve biz eğer kişi orayken telefonunu, bilgilerini girmişse biz çeşitli yazılımlar aracılığıyla da tabii ki takip ediyoruz ve onlarla direkt iletişime geçiyoruz. Ama geldiğimiz noktada özellikle Amerika'da, Rusya'da mesela Amerika bacağı ve Rusya bacağını baz aldığımızda, özellikle Pakistan bacağını baz aldığımızda o bölgede de yaşayan yetkin insanlarla çalışmaya başlamış Chrome. Lokal olarak çalışmaya başlamış. Ama daha sonra oradaki lokalize ile birlikte iş ortaklığı ağı geniştikten sonra da buradan yönetime başlamış. Mesela buradan da arkadaşlar oraya gidip gelebiliyorlar. Orada lokal kişiler olmasına rağmen buradan da hani merkez support süreci çok önemli olduğu için merkezden de yönetimi biz hibrit olarak yapıyoruz. Yani hem orada lokal bağlanıyoruz hem hibrit yapıyoruz ama iş ortaklığı sürecimiz genellikle hani Chrome'un da çok tanınmasıyla bizim web sayfamıza gelen insanları biz araştırıyoruz. Talepler geliyor zaten, çok ciddi talepler geliyor. Yurt içinde de işte bu işi yapan kendi müşterilerimiz mesela Vodafone kendi altyapısında zaten PEM kullanıyordu. Bir MSSP modeline doğru geçti. Bunu kendisi siber güvenlik ürünü olarak satmaya başladı. İşte bunu şu an mesela diğer operatörlerle konuşuyoruz, diğer ISP'lerle konuşuyoruz. Zaten uzunca zamandan beridir iş ortaklığı modeli aktif, farklı iş ortaklarımız var, onlar da çalışıyorlar. Şu anda mesela şöyle düşünüyorum, ana stratejilerimizden bir tanesi de iş ortaklığı üzerinden büyümek. Çünkü hani biz üretici firmayız, biz burada aslında ürünü daha mükemmel hale getirip support süreçlerini daha iyi vermek istiyoruz. Farklı kanallardan, ben çünkü tek ben de mesela şu an satışın başındayım ama kendi ekibimle birlikte hani lead generation'ı belli bir yere kadar yapabilirim. Ama iş ortaklarıyla bir kazan kazan prensibi içerisine getiriyoruz. Yani onlar bize lead'i getiriyorlar. Hem bu ürünü implement ediyorlar, ürünü öğreniyorlar. Kendi satış ekipleri çok ciddi anlamda bir know-how kazanıyor. Hem de belli oranda gelirden bir paylaşım modeliyle burada kazan kazan modeliyle ilerleyebiliyoruz. Ve zaten son kullanıcı, son müşteriyi de ekseriyetle iş ortağının yönetmesini talep ediyoruz. Hani biz sadece POC sürecinde, teknik süreçte gerekirse devreye giriyoruz. Hatta iş ortaklarına şu an eğitimler veriyoruz. Mesela Vodafone'a çok büyük eğitimler yaptık oradaki satış ekiplerine, işte müşteri, özel müşteri danışmanlarına. Burada da iş ortaklarıyla dönem dönem bir araya gelip işte ürünlerle ilgili eksiklikleri varsa eğitim süreçlerinde koordinasyonu yapıyoruz.
Aslında onları bir noktada satışçı gibi yetiştiriyorsunuz.
Doğru.
Yani sizin
Aynen
ürün.
öyle. Ya bu şekilde büyüyebiliriz, bu şekilde yayılabiliriz. Bu şekilde Chrome kendini çok daha fazla noktada gösterebilir diye düşünüyorum.
Son sorum, online pazarlama tarafında bir şey yapıyor musunuz lead toplamak için? Çünkü o da yükselen bir trend diyeyim. İşte içerik
Doğru.
pazarlaması, ne bileyim podcast yapıyoruz. Podcast'ten bile
Doğru.
bilgileri gelebiliyor size. Siz de iyi biliyorsunuz YouTube'dan.
Doğru.
Yani bilinirlik açısından partnerlerle olan çalışmalar dışında sizin yaptığınız online'da çalışmalar var mı? Bu reklam çalışması olabilir, içerik çalışması olabilir veya işte sizin sektörünüze özel bir raporlama olabilir, e-kitap olabilir. Bunlar da çünkü bilinirliği arttırdığından
Doğru.
çalışmalar var mı merak ettim.
Bununla ilgili ayrı bir marketing ekibimiz var. Marketing ekibimiz işte gerek LinkedIn'i çok aktif kullanıyor. İşte ürünlerimiz ve çözümlerimizle ilgili düzenli olarak LinkedIn'de görünürlüğümüz artıyor. Orada da bayağı bir bildiğim kadarıyla takipçimiz var. Onun dışında yine farklı yazılımlar kullanarak farklı ortamlarda görünürlüğü arttırmayı sağlayan çalışmalar yapıyorlar. Ama mesela sizlerle bugün bir araya geldik. Sizler aracılığıyla da biz hani kendimizi daha fazla göstermek, anlatma fırsatları buluyoruz. Bunlar da bizim için açıkçası birer araç.
Tamam. Çok güzel. Ümit, yavaş yavaş ben yayını kapatmak istiyorum. Seni de
Tabii
çok
ki.
almadan. Bir de
Estağfurullah.
bu alanda çalışmalar yapan biri olarak tavsiye
Evet.
verebileceğim bir şey var mı? En azından yine yazılım sektöründe kişilere yönelik olsun veya bizi dinleyen genç arkadaşlara yönelik olsun. Bizi böyle lisede, üniversitede dinleyenler de var.
Evet.
Tavsiyelerin varsa tavsiyelerini almak isteriz. Ondan sonra ekleyeceklerin varsa pozisyonlar vardır, onları almak isteriz. Sonrasında da yayını sonlandırırız.
Tabii ki Levent. Şimdi ben Krono'a girdim. Aslında bizim işte 145 tane çalışanımız var. Bunun %90'ı mühendis. Genç insanlarla da görüşmeyi, sohbet etmeyi seviyorum. Onlar da benim masama geliyorlar çünkü gün boyu şirketin ortasında işte şirketlerle görüşüyoruz, ediyoruz, çözümler, POC'ler, fiyatlar falan ilgilerini çekiyor tabii. Şimdi şunu gözlemledim. Krono'a giren mühendisler genellikle staj aşamasında Krono'a gelmişler. Mesela benim ekibimde de çok değerli bir eseğim var. O da staj aşamasına gelmiş, başlamış, sonra burada işe başlamış. Daha bugün taze bir arkadaşımla konuştum. İzmir'den buraya gelmiş. Burada staj yaptım dedi ve ilk işim burası. Yani ve çok genç, 25 yaşında daha, yeni taze mühendis. Şimdi benim özellikle gençlere, hani yaşımız ortaya çıkacak ama gençlere tavsiyem, şimdi bu siber güvenlik işi çok farklı noktalara gidecek. Yani işte telekom süreçleri farklı bir noktaya gitti. Ben işte Turkcell'de çalışırken çok farklı konuları konuşuyorduk. Bugün artık çok farklı konuları konuşuyoruz. Ama açık söyleyeyim hani ben 10 yıl önce çalıştığımda da siber güvenlik dünyamızdaydı. 10 yıl sonra da siber güvenlik dünyamızda olacak. Bu konuda gelişimin sonu yok. Ben özellikle kariyer anlamında genç mühendislerin daha üniversite aşamasında bize dokunmasını, bize gelmesini, bizde en azından staj olarak fırsatları takip etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü siber güvenlik olmadan düşünün bir arabayı siz emniyet kemeri olmadan satabilir misiniz? Ben öyle değerlendiriyorum. Yani aslında siber güvenlik bir nevi bir emniyet kemeri. Bugün emniyet kemersiz hiçbir araba banttan çıkmıyor. Ben onun için de siz şirketinizde hangi sektörde olursanız olun, PEM kullanmadan, siber güvenlik önlemlerini almadan ilerleyemezsiniz, büyüyemezsiniz, kar yapamazsınız. Ben onun için özellikle gençlerin bu anlamda kariyer yapması için önemli bir fırsat olarak düşünüyorum. Bize dokunsunlar, gelsinler, bana çeşitli noktalardan dokunabilirler, ulaşabilirler. Ben elimden geldiğince genç insanlarla çalışmayı çok seviyorum, sohbet etmeyi çok seviyorum. Böyle bir yönelim öneriyorum kendilerine.
Tamam. O zaman size LinkedIn'e ulaşabilirler. Ümit Çelik
Tabii
yazar.
ki.
Ayrıca kuron.com.tr'de
Doğru.
ilanları kariyer sayfasından oradan stajlar varsa direkt ilgili kişilerle iletişime geçebilirler. Okey
Doğru.
de çok sağ ol Ümit. Vallahi vaktini ayırdın. Kuron'u
Çok
böyle
teşekkür
dinleyebilmek
ederim.
çok güzel oldu. Senin de hikayen çok güzel. Bu arada arkadaşlar triatlona da ilgi duyanlar varsa dinleyiciler arasında Ümit'in ayrıca YouTube'da kanalı da bulunmakta. Ümit Çelik adında. Orada da işte koşu, yüzme ve bisiklet üzerine deneyimlerini aktarıyor. Ümit'i de öyle takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum Ümit tekrardan.
Ben teşekkür ediyorum Levent.
Kendine çok iyi bak.
Sen de kendine çok iyi bak. Sağlık, sıhhat diliyorum. İyi günler diliyorum.
Sevgiler, görüşmek üzere.